Ayrım 10. Zavallı Timur Soykan, sayfa 95. Her bilgelik karşısındakinin egosunu ezer. İnsanın doğası boyun eğip hayranlık duymaya meyleder. Katip bu güçlü adımı söylediklerinden çok sesindeki ağırlığa teslim olmuştu. Gürkan ise onun aslında kendisiyle konuşmadığını anladıktan sonra zekasını kanıtlama, onu anladığını belli etme telaşına kapıldı acemice. Kelimeleri topluyordu ki bunun yüzsüzün otoritesine boyun eğmek, onun fikrine önem verdiğini açık etmek olacağını fark etti ve sustu. Burada sessiz birkaç dakika işkenceye dönüşür. Polisler bile buradan kurtulmak için saniyeleri sayar. Gürkan dayanamayıp sözü alması için Mustafa'ya döndüğünde onun gözlerini yüzsüze diktiğini gördü. Albay boş bakışlarını kaçırmıyor, Mustafa ile birlikte sessizliğe direniyordu. Floresan aydınlığının altında parlayan yüzler bütün kusurlarıyla çıplaktı. Albayın tenindeki yağlar parlıyordu, gözlerinin altındaki torbalardaki çizgiler sayılmayacak kadar çoktu. Burun kanatlarından iki çizgi derinleşerek dudaklarını kenarından geçiyor, çenesine kadar iniyordu. Ağzının çevresindeki kırışıklıklar bile onun şişman suratına bir ifade çizememişti. Mustafa'nın da yorgunlukla çirkinleşmişti sanki güzel yüzü. Sert ışığın altında burnu büyümüş, teni kararmıştı. Önündeki dosyanın sayfalarını acele etmeden çevirdikten sonra resmi prosedür gereği konuşma kayıtlarını okumaya başladı. Katibin klavyeyi tuşlamasının sesi bile hoşuna gitti Gürkan'ın. Burayı bir morgdan farklı kılacak her sese ihtiyacı vardı. Mustafa formalite gereği birkaç soru sıraladı, yüzsüz kısa yanıtlar verdi. Gürkan'ın sabırsızlıkla beklediği an nihayet gelmişti. Mustafa hissizliği en büyük kozu olan adama aynı silahla saldırdı. Duygu kırıntısı olmayan kelimelerle kaos belgesini okumaya başladı. Gürkan yüzsüzün büyük itham karşısında sakin bilgeliğini gösterip gösteremeyeceğini merak etmişti. Mustafa belgedeki provokasyon eylemlerini okurken Albay Torullu hiç renk vermedi ama avukat atıldı. Bu CD'nin delil numarası bendekilerle örtüşmüyor. CD'nin orijinalini ve alınan imajını incelemeden bu soruya yanıt vermeyeceğiz. Bunu delil olarak kabul etmiyoruz. Albay Torullu avukatını ilk kez susturmadı, sonra kırışmış dudakları kıpırdadı. Bu belgeden haberim yok, bana ait değil, kabul etmiyorum. Gürkan ilk kez savunmaya geçen zanların üzerine gitti. Bu plan CD'nin içine gizlenmiş olarak Kriminal İnceleme Bürosu tarafından tespit edildi. İnceleme CD'nin imajında yapıldı ve CD'nin orijinali delil bürosunda. Delil torbası evinizdeki aramada tutanak altına alındı ve hakim huzurunda açıldı. Yani yargı sürecinde eksiksiz bir delildir. Albay Zafer edasındaki genç polisler de gözlerini dinginliğini bozmadan gezdirdi. Aslında yine polislere değil katibin tuşlamalarıyla devlete gidecek yanıtı veriyordu. Siyasi davalarda delillere ihtiyaç olmadığını çok iyi bilirim. Devlet delil olmadan mahkum etmenin yolunu her zaman yaratır. Sahte evrak da çok kolaydır. Hissi olmayan bir adamın yalanı nasıl anlaşılabilirdi ki? Sorgu Mustafa'nın devam ettiği formalite sorularla sürerken Gürkan burada yaşayacakları yenilgiyi kabullenmeye başlamıştı. Sadece Albay Torullu açık vermeden devletle hesabını görmüştü. Günahlarını örttüğü bir felsefeyle sorgudan muzaffer çıkıyordu. O hiçbir zaman masum olmamıştı ve Gürkan derin örgütün en tehlikeli yüzünün bu yaşlı adam olduğuna inanmıştı. Sorgu odasının iğrenç aydınlığından kendini dışarı attığında şükretti Gürkan. Yanında iki polisle ince koridorda uzaklaşan Albay Torullu'nun ardından baktı. Şişman bedenini zor taşıyordu. Sorgu odasında avukat Mustafa'ya kaos planının çıktığı CD ile ilgili sorular soruyor ve not alıyordu. Bitmiş mesai saatinin ıssızlığındaki koridorda Aslı'nın lokantaya gelip gelmediğini düşündü. Yarım saat sonra otomobili eve sürerken günlerdir beklediği sorgunun bir hezimete dönüşmesinin yılgınlığındaydı. Eve geldiğinde kendisi gibi sadece sorularla yaşar hale gelmiş arkadaşı Erdal uyumuştu. Üçüncü gün, çarşamba. Erdal arabayı geniş otobanın sol şeridinde hızlı kullanıyordu. Günler süren yağmurdan sonra nihayet asfalt kuru ve gökyüzü açık gri yekpare bir bulutla kaplıydı. Yan koltukta Adnan yine uyuyor, bir süre kesilen nefesi sert horultularla açılıyordu. Ağzının kenarından akan salya çenesine inen bıyığının ucuna yapışmıştı. Devlet radyosundaki hafif müzik bittikten sonra 3 saniye öttü ve spiker yumuşak sesiyle saati söyleyerek haberleri sunmaya başladı. Yine ilk haber Gürkanların derin örgüt operasyonuydu. Bütün zanlıların adliyeye sevk edildiği, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılacakları anlatılıyordu. Henüz Gürkan'ın bulduğu gündemi değiştirecek belge medyaya sızmamıştı. Erdal küçük kağıt parçasının ülkeyi ne kadar karıştırabileceğini kestiremiyordu. Ama son operasyondan sonra siyaset dünyası iyice karışmıştı. Spiker ana muhalefet liderinin derin örgüt operasyonunun son dalgasında rektörlerin gözaltına alınmasıyla ilgili sert açıklamalar yaptığını anlattı. Sonrasında ana muhalefet liderinin mecliste yaptığı konuşmanın kaydı verildi. Ana muhalefet lideri konuşmasında iktidarın Türkiye'yi bir rejim krizine götürdüğünü anlatıyordu. Devletteki laik demokrat kadroların İslam rejimini hedefleyen iktidar tarafından tasfiye edildiğine haykırdıktan sonra bir alkış sesi duyuldu. Alkışlar kesildikten sonra sesini bir ton yumuşatmıştı ve belli ki konuya giriyordu. İktidar partisi kendisine muhalif olanları susturmak için, cumhuriyetçi, laik, demokrat insanları susturmak için operasyon yapıyor. Gözaltına alınanların hepsi iktidara muhalif olan insanlardır ve bu siyasi bir operasyondur. Uydurma belgeler ve iddialarla pek çok insan aylardır delil olmaksızın daha neyle suçlandıklarını bile bilmeden cezaevinde yatıyor. Neymiş bir belge bulunmuş, derin örgüt belgesi. Bunu kim yazmış belli bile değil. Suikastlardan, eylemlerden, darbe hazırlıklarından bahsettiler. Ama ortada tek bir delil yok. İktidar polis ve yargı üzerindeki elini çekmelidir. Haberler devam ederken otoyoldan yan yola girmişlerdi. Erdal Kara Dicle'ye varmadan önceki mahallede arabayı küçük bir bakkal önünde durdurdu. Kontağı kapatınca ana muhalefet lideri sustu. Adnan gözlerini aralayıp Erdal'dan kendisine de su almasını istedi. Hasköy Mahallesi bildik bir İstanbul ücrasıydı. Kara Dicle'nin aksine otoyolun kenarına kurulmuş ve çarpık gecekondulardan oluşan bir düzensizlikteydi. Çatısız binaların teraslarındaki yarım sütunların içinden fışkırmış demirler yeni kaçak katları bekliyordu. Kıyısından geçen otoyol dışında çevresindeki geniş boş arazilerle köy havasını koruyordu. Erdal kulübeden farksız bakkalın önündeki dolaptan iki su aldı. İçeri girdiğinde bayat, kuru gofret kokusuyla çocukluğunun bakkallarını hatırladı. Geniş boşlukların olduğu raflarda adı reklamlarda duyulmamış ucuz markaların abur cuburları vardı. Bakkal tezgahının ardında kafasında el işi bir bere olan çok yaşlı bir adam uyukluyordu. Erdal içeri girince kavanoz dibi gözlüklerini burnunun üstüne bastırıp genç polisi süzdü. Müşterisinin uzattığı paraya kafasını geriye itip uzaktan baktıktan sonra ederini anladı. Para üstüne ahşap eski çekmeceden çıkarırken sordu. ''Polissin değil mi?'' Erdal silahının kabzasının göründüğünü o zaman fark etti ve başını sallayarak soruya yanıt verdi. Para üstünü uzatırken bakkal tahmininde aklı çıkmanın gururuyla gülümseyip devam etti. ''Mafya olsan silah arkada, belinde olurdu. Arazi mafyası için geldiysen Allah razı olsun, işin rast gitsin.'' Erdal sevimli ihtiyar adamı merakını gidermek niyetinde değildi. Ama güven timinde çalıştığı zamanda bir deneyimli polisin söylediği aklına geldi. Sokakların rehberi esnaftır. Önce esnafla konuşacaksın. Kara Dicle'de sorularına yanıt verecek kimse olmadığına göre bu komşu mahalledekiler onlar hakkında bir şey söyleyebilirdi. Kara Dicle'ye gidiyorum dedi genç polis. İhtiyar bakkal devasa gözleriyle şaşkın baktı. Ne olmuş ki orada? Kayıp bir kız var onu arıyoruz. Sen ne biliyorsun bu Kara Dicle'dekiler hakkında? İhtiyar bakkal çok heyecanlanmıştı. Issız gününde kapısını çalan maceraya dört elle sarıldı. Elini ovuşturarak konuşmaya başladı. Bunlara tarikat diyorlar. Önce kooperatif diye buraya ev yapmaya başladılar. Ama hiç oradaki mahallelerinden dışarı çıkmaz bunlar. Bizden buradan hiç alışveriş yapmazlar. Buradan ancak böyle minibüslerle geçerken görürüz onları. Ama öyle minibüs değil. Bunların servis minibüsleri var. Onlar da işe giderler. Sadece onlar olur içinde. Oraya belediye otobüsü, minibüs filan çalışmaz istemiyorlarmış. Öyle garip insanlar işte. Ben bile vallahi burada burnumuzun dibinde bir kere bile gitmedim. Benim oğlan anlatıyordu. Bir kere arkadaşının arabasıyla gitmişler. Gezerken arabayı durdurup kimsiniz, ne istiyorsunuz diye sormuşlar. Yaşlı bakkal soruya gerek bırakmadan aklına gelen her şeyi sıralıyor. Yıllardır yanı başında ama hakkında hiçbir şey bilmediği insanlarla ilgili içinde biriken merakı kusuyordu. Erdal lafını kesmese daha da devam edecekti. Erdal gülümseyerek teşekkür etti. Dükkandan çıkarken ihtiyar bakkal son sözünü söyledi. Saklayacak şeyi olan saklanır. Kızı da kesin onlar kaçırmıştır. Erdal otomobile binince şişeyi kapan Adnan kurumuş boğazını kana kana su içerek ıslattı. Güçlü bir nefesi içine doldurduktan sonra konuştu. Bakkalla konuştun değil mi? Aferin, neler anlatıyor? Erdal nebze değer vermiyordu Adnan'a. Yine de yenildiği adamın takdirinden haz aldığını fark etti ve kendine küstü. Aciziyetiyle hayallerindeki savaşı öteleyerek bakkalın söylediklerini anlattı. Adnan uykulu gözlerini ovuşturup elinin tersiyle bıyıklarındaki kurumuş salyaları sildi. Parmağındaki yüzüğü çevirirken pis gülümsedi. Şeyh İsmet'ten öğreniriz şimdi. Bunların gücü garibanları kandırmaya yeter. Bizi görünce bülbül gibi ötecek herif. Erdal arabayı çalıştırırken alaylının deneyimine itibarını göstermek için sordu. Mobese kayıtları ne zaman gelir? Adnan bilgisine danışılmanın gururunu sindirip yanıtladı. Yarın gönderirler ama oradan topal kızı görmezsin, nereden tanıyacaksın? Bir fotoğraf var elimizde. Şeyhi korkutursak verir kızı. Gerçi isterse vermesin. Sen hiç karışma, ben konuşacağım. Erdal çömez muamelesini susarak kabullendi. Adım adım içerlemeyeceği bir ezikliğin bataklığına saplanıyordu. Kara Dicle'ye giden ancak hiçbir tabelanın göstermediği dar yola döndü. Kontakla birlikte açılan radyodaki müzik bir son dakika gelişmesiyle bölündü. Spiker başbakanın meclisteki grup toplantısında konuştuğunu söyledikten sonra ''Şimdi mikrofonlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde'' dedi. Alkışların gürültüsünden sonra başbakanın sesi arabayı doldurdu. Alaycı bir üslupla meclistekilere hitap ediyordu başbakan. Ana muhalefet lideri çetelerin avukatı oldu. Biz ne yaptık? İktidarımız boyunca çetelerle, mafyayla mücadele ettik. Cesaretle üzerine gittik. Gerçekler birbir ortaya çıkıyor. Dahası da var. Çetelerin avukatları bakalım o zaman da derin örgütün avukatlığını yapabilecek mi? Başbakan Gürkanların operasyonundan bahsederken Erdal ince uzun yolda göz alabildiğine ıssızlığın, kentten kopmanın sefasını yaşıyordu. Yatılı okul günlerinde ailesinin yanına döndüğü otobüs yolculuğu böyle ince yollarla vuslata yaklaşırdı. Annesi hep iki katlı evlerinin bahçesinde onu beklerdi. Boyu kadar büyük valiziyle göründüğünde ablası evin bahçesinden dışarı fırlar, boynuna atılıncaya kadar koşardı. Babası sarıldığında kendisini erkek, annesini kucakladığında bir bebek gibi hissederdi. Annesinin kokusunu duyumsadı, hislerin hafızası yoktur, onları kokular taşır. Annesinin ebedi sevgisinin huzurunu bir kokuyla hatırladı. Çevresindeki sonsuzluğun içinde kıvrılan yolun onu geçmişe götürdüğünü Adnan'ın sesiyle fark etti. "Dur," diyordu. Frene bastığında fark etmeden çıktığı yokuşun tepesindeydiler ve bütün Kara Dicle buradan görünüyordu. Zirvesinde dev gecekondu kalesi vardı. Adnan arabadan indi, her zamanki gibi apış arasını karıştırarak Kara Dicle'ye yukarıdan bakıyordu. Erdal yanına geldiğinde bir süre sessiz durdu. Bir evden çıkan kara çarşaflı dört kadın sokakta yürüyordu. Bir sonraki eve girdiler. Onların dışında bütün sokaklar bomboştu. Sadece bir evin bahçesinde bir adam görünüyordu. El arabasıyla toprak taşıyıp bir köşeye döktü. Adnan parmağındaki yüzüğü çeviriyordu. Erdal artık bunun içinde biriken ve taşacak bir sözünün olduğu anlamına geldiğini bilecek kadar tanıyordu ortağını. Bekledi. Adnan onu yanıltmadı. "Bence bu kız burada." Erdal onun bir davaya kendini kaptıracağını ve kafa yoracağını hiç düşünmemişti. İçinde bir merak oluşmasına bile şaşırdı, kendi fikrini söyledi. "Buradaysa bile biz geldikten sonra artık burada değildir." Adnan arabaya yürürken kendi tezinde ısrar etti. "Bulamayacağımızı düşünüyorlarsa hala burada tutarlar. Emin ol, bulabileceğimizi gördüklerinde kendi elleriyle teslim edecekler. Şeyh bunu yapacak ve bu dosya bugün kapanacak." Gürkan otomobili aceleyle park etti. Dikiz aynasından çok beğendiği gözlerine bakıp özgüven biriktirdi. Saçlarının yanına avuçlarının içiyle bastırdı. "İnşallah oradasındır," diye mırıldandıktan sonra arabadan çıktı. Sabah Albay Torullu'yu adliyeye götürmüşler, akşama kadar sürecek işlemlerin öğlen arasında işinin olduğunu söyleyerek kaçmıştı. Aslı eğer dün geldiyse bugün burada olmazdı. Dünkü söz verilmemiş randevuya gelmiş ve yine lokantadaysa çok hevesli görünecekti. Onun durumunun kendisinden daha zor olduğunu düşünerek efkarlandı Gürkan. Bu ağırlığı omuzlarından almak için elinden geleni yapacaktı. Fatih'in dar kaldırımlarında şemsiyelerin arasından koşar adım geçerek lokantanın kapısına geldiğinde derin bir nefes aldı ve içeri girdi. Önceki gün oturdukları masaya baktı. Toplamamıştı saçlarını, sağ omzunun üzerinden aşağı bırakmıştı. Dudaklarında bugüne özenini gösteren kırmızı ruj parıldıyordu. Kirpiklerinin üzerine çektiği kalemin altındaki kahverengi gözlerini utangaç kaçırdı. Pürüzsüz yanakları kızardı. Koca evrende nereye koyacağını bilemediği ellerini kenetleyip çenesine dayadı. Gürkan kendisi için süslenen kadın keyfini tek adım atmadan yüzünde gülümsemeyle izliyordu. Sözlere gerek bırakmayan evet için hayata teşekkür etti. Masaya yaklaşıp merhaba dedi. Aslı hislerini çıplak bırakan durumun utangaçlığında sıradan almaya çalıştı selamını. Gürkan yüzsüzün hissizliğine acıdı. Aslı'yı buraya gelerek duygularını ortaya dökmüş olmanın geriliminden kurtarması gerektiğini biliyordu. Centilmence kendi kabuklarını soydu. "Buraya gelmemenden çok korktum." Aslı gülümsedi. Kızarmış yanaklarında gamzeleri açtı. Utangaç halinin üzerine gitmekte kararlı olduğunu ortaya koydu. "Dün gelmedim çünkü düşündüm ki... yani anlarsın işte." Sesi titriyor, heyecanına direniyordu. Utangaçlığıyla özgürlüğü göğüs göğüse savaşmıştı bütün gün, bütün gece. Buraya gelene kadar yaşadığı çelişkileri, korkuları, son anda vazgeçip dönmek istediğini bir bir çoğu zaman gözlerini kaçırarak anlattı. Gürkan onun bu karmaşık mücadelesinin içindeki sevimliliğini asırlarca seyretse sıkılmazdı. Onun kadar çıplak olması gerektiğini düşündü sözcüklerinin. "Çok düşündüm seni. Yine de bu kadar güzel olabileceğini edememiştim bu anın." Aslı'nın dolu gülümsemesi ve sevecen bakışlarından sevimli olduğunu anlayıp rahatladı. 3 gün öncesine kadar ulaşılamayacak kadar uzak kadın artık elini tutabileceği kadar yakındı. Sanki içindeki bütün boşluklar dolmuştu. Yeni bir hayata başlıyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 105.